Ayrım 46.
Uygulamada non bis in idem kuralına aykırılık oluşturan ve bu nedenle kabul edilemezlik kararı verilen başvuru sayısı bir hayli az sayıdadır. Bunun ana nedeni AİHS denetim sistemi ile kişi veya gruplara başvuru hakkı tanıyan diğer uluslararası denetim kurumları arasında arzu edilen düzeyde veya en azından bu amacı gerçekleştirmeyi gerekli kılacak ölçüde bir bilgi ağının henüz kurulamamış olmasına bağlanabilir. Dipnot, Demirel, AGM, sayfa 23. Böyle bir durumda başvurunun başka bir uluslararası yargı organına taşınıp taşınmadığının bilinmesi, başvurucunun vereceği bilgiye veya rastlantılara yahut da davalı devletin itirazları üzerine yapılacak araştırmalara kalabilmektedir. Dolayısıyla bu yasağın anlam ifade edebilmesi, AİHM ile diğer uluslararası yargı birimleri arasında bilgi akışının kurulmuş olması ile mümkündür. Bu gerekliliğe zaman zaman işaret edilmekte ise de bugüne kadar olumlu bir gelişme kaydedilmemiştir. C. Başvuru yolunun kötüye kullanımı niteliği taşımaması. Hakkın istismarı. Başvuru hakkının özel koşullarından birisi de başvuru hakkının kötüye kullanılmamış olmasıdır. M35/3. Bu kuralın yukarıda da değinildiği üzere sadece kişisel başvurularda uygulama alanı bulacağı, devlet başvurularında aranmayacağı komisyonun pek çok kararında belirtilmiştir. Dipnot, AİHK, Norveç, İsveç, Danimarka, Hollanda, Yunanistan, No 3321-3323, 3344/67, Anuer, Cilt 11, sayfa 731, Rek 26, sayfa 80, 102, Kıbrıs Türkiye, Rek No 8007/77, 17.978, DR 13, sayfa 85, Anuer 21, sayfa 101, Aktaran Gölcüklü Gözü Büyük, AGE, sayfa 99. Ancak bu durumun mutlak bir nitelik taşımadığını belirtelim. Hakkın kötüye kullanımı devletlerce ileri sürüldüğünde komisyonun bu ilkeye tamamen kayıtsız kalmadığı ancak sözleşmeyi ihlal niteliği bulunup bulunmadığı yönünden soruna yaklaşıldığı ve bir anlamda sorunu askıda bıraktığı, bununla birlikte doğrudan sözleşme ihlalinin değil de bu amacın dışında kalan ve Avrupa kamu düzeni anlayışı ile de fazla ilgisi bulunmayan veya korunmasına bir katkı sağlamayacak nitelikte bulunan başvurulara da sıcak bakmayarak, adını pek koymasa da başvuruyu kabul edilebilir bulmadığı görülmektedir. Dipnot, bakınız Kıbrıs Türkiye 8007/77, 17.978, DR 13, sayfa 85. Belirtelim ki hakkın kötüye kullanımı yasağının hukukun genel ilkelerinden olması karşısında devlet başvurularında uygulama alanı bulmaması için herhangi bir makul neden yoktur. Ne var ki komisyon kararlarında çok sınırlı bir biçimde uygulama alanı bulabildiğini, komisyon açısından asıl önemli olanın sözleşmenin çiğnenip çiğnenmediğinin tespiti sonucu çıkmaktadır. Dipnot, Gölcüklü Gözü Büyük, AGE, sayfa 100. Yeni mahkemenin önüne henüz bir devlet başvurusu gelmediğinden bu ve benzeri konulardaki yaklaşımının hangi yönde olacağını bilememekle birlikte hakkın kötüye kullanımı yasağını devlet başvuruları bakımından da aynı ölçüde gözetmesini umuyoruz. Bu kuralın da sözleşmede yer almasındaki temel etken kişisel başvuru yolunun hakaret veya siyasal amaçlar için kullanımının önüne geçmek, mahkemenin gereksiz yere meşgul edilmesini önlemektir. Dipnot, Cohen Jonathan, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, AS 159, Treschel, AGM, sayfa 637. Eğer böyle bir kural olmasaydı pek çok başvuru salt siyasal propagandalar için yapılabilecekti. Nitekim varlığına karşın bu yönde bir takım başvuruların yapılması bunu açıkça ortaya koymaktadır. Zaten sözleşmenin hazırlık sürecinde de kişisel başvuru yoluyla ilgili olarak bu tür sorunlar üzerinde bir hayli durulmuştu. Bazı devletlerce kişisel başvuruların siyasal propaganda amacına dönüştürüleceği endişesi dile getirilmiş ve böyle bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla sözleşmeye kötüye kullanımı önlemek amacıyla başvuru hakkının kötüye kullanımına ilişkin bir yasaklama kaydına yer verilmesi istenmiştir. İşte bir anlamda hazırlık çalışmalarında dile getirilen endişeleri giderme adına sözleşmede böyle bir kayda yer verilmiştir. Dolayısıyla Strasbourg uygulamasına bakıldığında bu kurala bir hayli ihtiyatlı yaklaşıldığı ve bu açıdan kuralın önemli bir süzgeç işlevi gördüğünü tespit etmekteyiz. Dipnot, Madra AGE sayfa 209. Diğer yandan başvuru hakkının kötüye kullanılması halinde dikkate alınmayacağı kuralı aynı zamanda sözleşmenin bir başka hükmünde de genel olarak belirtilmiştir. Bu hüküm sözleşmede düzenlenen hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılması yasağına yer veren 17. maddedir. Burada bilindiği üzere sözleşme hükümlerinin hiçbirinin devlete, topluluğa veya kişilere sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerin yok edilmesine veya burada öngörüldüğünden daha geniş ölçüde sınırlamalara uğratılmasına yönelik bir etkinlik ya da eylemde bulunma hakkı sağlar biçimde yorumlanamayacağı ifade edilmektedir. Dolayısıyla 35/3 olmasaydı bile bu genel hükümden yola çıkarak aynı sonuca varılabilecekti. Hatta hiçbir hüküm içermese de hukukun genel ilkelerinden hareketle yargı merciince ex officio göz önünde bulundurulup doğrudan ret yoluna gidilebilecekti. Başvuru hakkının kötüye kullanımının ne anlama geldiğini Strasbourg organlarının kararları ışığında siyasal propaganda amacı taşıyan, hakaret niteliği bulunan, denetim organlarını aldatmaya yönelik bilgiler içeren ve ciddiyetle bağdaşmayan başvurular olarak özetleyebiliriz. Belirtelim ki bunların bir başvuruda varlığı otomatik olarak başvuruyu kabul edilemez hale getirmez. Önemli olan başvurucunun bir sözleşme ihlalinin varlığını ortaya koymaktan ziyade bu görüntü altında saydığımız amaçlara ulaşmaktır. Yani başvurucunun asıl ve gerçek amacının propaganda, hakaret veya mahkemeyi yanıltmak olmasıdır. Dipnot AİHK Rekno 7604/76, 7719/76, 7781/77, DR 14 sayfa 133. Başvuru hakkının kötüye kullanılmasında önemli bir kümeyi siyasal propaganda amaçlı başvurular oluşturmaktadır. Ancak bugüne kadarki uygulamalara bakıldığında yukarıda da değinildiği üzere başvurucunun siyasal olaylarla ilişkili olması, başvuruda dile getirilen iddiaların sözleşmeyle ilişkili olması ve devletin de sözleşmeyi ihlal ettiği yönünde kuvvetli argümanların varlığı halinde, başvuru dilekçesinde yer verilen ifadelerin siyasal propaganda niteliği bulunsa da, salt bu nedenle yapılmış bir başvuru niteliği taşımadığından reddedilmemiştir. Nitekim Lawless Irlanda başvurusunda başvurucunun siyasal propagandayı çağrıştıracak bir takım ifadelerin varlığına karşın başvuru bu nitelikte görülmemiştir. Dipnot AİHK Lawless Irlanda 38.958 Rekno 332/57 Anuer 2 sayfa 309 benzer biçimdeki yaklaşım için bakınız Foti Lentini Senerini İtalya 11.5.1978 Rekno 7604/76 7719/76 7781/77 DR 14 sayfa 133 McFleely Birleşik Krallık 15.5.1980 Rekno 8317/78 DR 20, sayfa 44. Aynı şekilde Luazidu Türkiye başvurusunda da başvuru dilekçesinde siyasal konulara ağırlıklı bir biçimde yer verilmiş olmasına karşın başvuru hakkının kötüye kullanımı olarak değerlendirilmemiştir. Dipnot: Luazidu Türkiye 43-1991, Rekno 15.318/89, Aktaran Batum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye, sayfa 42. Benzer biçimde McFeely İngiltere başvurusunda da başvuru sahipleri Kuzey İrlanda'daki Mays cezaevine ilişkin kötü koşulları dile getirmişler ve bazı abartılı cümlelere de yer vermişlerdir. İngiliz hükümetinin başvurunun propaganda niteliği taşıdığı yönündeki iddialarını komisyon, sözleşme içerisinde olması ve ihlal iddialarının da yeterli delillerle desteklenmesi kaydıyla başvuruda yer alan ifadelerin propaganda niteliği taşımayacağı görüşüne yer vererek reddetmiştir. Dipnot: Yıldız Leach AGE, sayfa 68. Böylece mahkeme başvuru dilekçesinde siyasal içerikte ifadelere ve sorunlara ağırlıklı olarak yer verilmiş olmasını, dolayısıyla başvurunun genel niteliğinin hukuksal olmaktan çok siyasal olmasını tek başına hakkın kötüye kullanımı biçiminde değerlendirmemektedir. Bununla birlikte başvuru dilekçesinden başvurucunun asıl ve tek amacının siyasal propaganda olduğu sonucu çıkartılabiliyorsa bu takdirde başvuru hakkının kötüye kullanımından söz edilebilecektir. Dipnot: Dijkvan Hofvan AGE, sayfa 110, Batum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye, sayfa 42, Ünal Temel Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları Hukuku, sayfa 181, AİHK Rekno 11.208/84, McQuiston İngiltere 43-1986, DR 46, sayfa 182-186. Eğer bir başvuru sözleşme kapsamına girmemekte ve ayrıca siyasal propaganda içermekte ise hiç tereddütsüz başvuru hakkının kötüye kullanımı biçiminde değerlendirilerek kabul edilemezlik kararı verilmektedir. Dipnot: AİHK McQuiston Birleşik Krallık 43-1986, Rekno 11.208/84, DR 46, sayfa 182-186. Sözleşme kapsamı içerisine girmekle birlikte ifade biçimi ve amacından salt propaganda amacı taşıdığı sonucuna varılan başvurularda doğrudan kabul edilemezlik olarak değerlendirilmektedir. Ancak bunun somut delillerle ortaya konulmuş olması gerekir. Başvuru hakkının kötüye kullanımına ilişkin durumların ikinci grubu, başvuru dilekçesinin hakaret içermesidir. Strasbourg organları başvuru dilekçesine davalı devlete, komisyon veya üyelerine, davalı devlet temsilcilerine hakaret ediliyor, karalayıcı ifadeler bulunuyorsa, onurunu ve saygınlığını lekeleyici, taziç edici ifadelere yer veriliyorsa bu bağlamda değerlendirilmektedir. Dipnot: AİHK Ex Avusturya 20-12-1960, Rekno 833/60, Anuer 3, sayfa 428, Rafael Avusturya 24-5-1966, Rekno 2424/65, Anuer 5-427, XY Almanya 39-1968, Rekno 2625/65, Rek 28, sayfa 26, X Almanya 12-1967, Rekno 2724/66, Rek 22, sayfa 89, X Almanya 5-2973, No 5267/71, Rek 43, sayfa 154, Aktaran Gölcüklü Gözü Büyük AGE, sayfa 99, Ayrıca bakınız Demirel AGM sayfa 27. Bazen söylenen sözlerin ağırlığı ve başvurucunun ileri sürdüğü iddiaların sözleşmeyi ihlal olgusunu ortaya koymada zayıflığı dikkate alınarak başvuru doğrudan hakkın kötüye kullanımı çerçevesinde reddedilmektedir. Bazense doğrudan bu yola gidilmemekte, başvurucuya söylenenlerin geri alınması yönünde bir uyarıda bulunulmakta, ancak başvurucunun bunu sürdürmek yönündeki kararlılığı sonucu hakkın kötüye kullanımı bağlamında ret yoluna gidilmektedir. Aslında en doğru yol doğrudan ret yerine başvurucuya bu durumun hatırlatılarak ret yolunun seçilmesidir. Çünkü çoğu vakit başvurucu öfke, hatta kin ve heyecan hisleri içerisinde bir takım cümleler sarf edebilir. Belki kendisine bunların başvuru hakkının kötüye kullanımı niteliğinde olduğu hatırlatıldığında düzeltebilecek veya söylenen bu sözleri geri alabilecektir. Dipnot: bu konuda komisyon kararları için bakınız Treschel Artikel Venset sayfa 639-640. Başvuru hakkının kötüye kullanımı olarak değerlendirilen durumlardan bir grubu da sözleşme denetim organlarına yanlış bilgiler verilmesi, kasten yanıltıcı ifadelere yer verilmesi ve düzmece evraklar kullanılması, kendisinden istenilen bilgileri hiçbir mazereti olmaksızın sunmaktan kaçınması hususları oluşturmaktadır. Komisyon uygulamalarında bu tür durumlarda hakkın kötüye kullanımı olarak görülerek başvurular reddedilmiştir. Dipnot: AİHK ex Almanya 44-1967 Rekno 2364 164 Rek 22 sayfa 103 ex Almanya 14-12-1968 Rekno 3479/68 Rek 28 sayfa 132 aktaran Gölcüklü Gözü Büyük AGE sayfa 99. Örneğin Foxley İngiltere başvurusunda komisyon başvurucunun AİHK'den geldiği izlenimi veren sahte bir mektup kullandığını ortaya koyduğu için başvuruyu hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirmek suretiyle kabul edilemez bulmuştur. Rekno 33274/96 12-12-1999 aktaran Yıldız Leach AGE sayfa 67. Gizlilik kuralının ihlaline uyulmamaya ilişkin yaptırım uygulamaları için bakınız P. Lambert La sanction du non-respect de l'engagement de confidentialité devant la Commission européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, développement récent et nouveau défi. Éditeur J.F. Flaus, M. de Salvia, Brüylan, Brüksel, 1997, sayfa 40 ve devamı. Örneğin, Drozd Polonya başvurusunda gazetede komisyonun bir yazısını yayımlayan, aralarında yazı kurulu üyesi olan başvurucu gazetecinin de yer aldığı bir başvuruyu, komisyon yargılama sürecine ilişkin gizlilik kuralının çiğnenmiş olduğu gerekçesiyle hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirerek 35/1C hükmü uyarınca başvuruyu düşürmüştür. Dipnot: AİHK Rekno 25403/84 53/1996 aktaran Yıldız Leach AGE sayfa 68. Son olarak belirtelim ki hiçbir ciddi iddialara dayanmayan, adeta dalga geçici nitelikte bulunan, salt kişisel görüş açıklamalarına yer veren kişisel başvurular da hakkın kötüye kullanılması içeriğinde değerlendirilmek suretiyle reddedilmektedir. Bunun klasik örneğini 1968 tarihli ex-Federal Almanya başvurusu oluşturmaktadır. Bu başvuruda trafik lambalarına itaat zorunluluğunun insanlık onurunu zedeleyici bir nitelik taşıdığı, Bunun da sözleşmenin 3. maddedeki işkence ve insanlık dışı işlemlere tabi tutulmama hakkını ihlal ettiği iddiasında bulunulmuştur. AİHK başvuruyu hakkın kötüye kullanımı içerisinde değerlendirmek suretiyle reddetmiştir. Dipnot: Aktaran Sur AGM sayfa 81. D. Başvurunun açıkça temelden yoksun olmaması. Défaut manifest de fondement. Sözleşmenin 35/3 maddesinde yer alan kabul edilemezlik durumlarından birisi de başvurunun açıkça dayanaksız, mesnetsiz, esastan yoksun veya temelsiz olmasıdır. Bu kuralın da amacı hiç kuşkusuz mahkemenin önüne gelen başvurular arasında hiç değilse ilk bakışta gözle görülebilir bir sözleşme ihlalinin varlığına kanaat getirilmiş olmasıdır. Tabir caizse bir kaba elekten geçirme ve mahkemenin gereksiz başvurularla boşa zaman geçirmesinin önlenmesidir. Bu hüküm böylelikle filtre işlevi görerek usul ekonomisine hizmet etmektedir. Dipnot: Dişk AGE sayfa 45, Demirel AGE sayfa 27. Aslında böyle bir koşulun varlığı zorunludur. Elbette mahkeme burada işin esasına girmek suretiyle bir inceleme yapmamaktadır. Zaten yapamaz da. Bu açıdan sözleşmede kullanılan açıkça ibaresi pek anlamlı gelmemektedir. Çünkü bir başvuru hakkında açıkça dayanaksızlık veya esastan yoksunluk kararı, işin esasını müteakip verilebilecek bir karardır. Bu nedenle başvurunun esastan yoksun oluşuyla sözleşmenin ihlal edildiğini gösteren ipuçlarının, delil başlangıçlarının hatta emarelerin dahi bulunmaması, başvuru ile sözleşme ihlali ya da sözleşme ihlali ile başvurucu arasında hiçbir bağ kurulamamış olması anlaşılmaktadır. Komisyon kararlarına göre bir başvurunun açıkça temelden yoksun olarak değerlendirilebilmesi için prima facie sözleşmenin ihlal edildiği görüntüsünün dahi çıkmamış olması gerekir. Dipnot: AİHK Ex Hollanda 13-12-1976, Aktaran Batum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye sayfa 41. Aslında bir başvuru hakkında açıkça esastan yoksun olduğu kararına varılması, ileri sürülen olgular ve ortaya konulan hukuksal gerekçeler konusunda prima facie bir kanaate dayanılarak esas hakkında bir karara varılması anlamına gelmektedir. Dipnot: Dişk AGE sayfa 45. Bir başka ifadeyle aslında böyle bir koşul bir anlamda esasa ilişkin bir incelemeyi gerekli kılmaktadır.